Ayrım 3, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 35, bölüm 3. 2008 yılı Kasım ayının ikinci pazarı, Miles'la Pilar yatakta, tuhaf ve komik adlar bulmak için beyzbol ansiklopedisini karıştırıyorlar. Bunu daha önce de bir ya da iki kez yaptılar. Pilar'ın bu absürt işteki mizahı algılaması, Miles'ın geçen ay bir sahaftan 2 dolara aldığı revize edilmiş, güncelleştirilmiş, genişletilmiş 1985 baskısı ansiklopedinin 2700 sayfasında saklı olan Dickens ruhunu kavrayabilmesi ancak genç adamın yönlendirmesiyle olabiliyor. Miles her zaman ilk önce top atıcılığıyla ilgilendiği için bu sabah da atıcıların adlarında geziniyor ve çok geçmeden günün ilk keşfini yapıyor. Boz Puffenberger. Pili gülmemek için suratını buruşturuyor. Sonra gözlerini yumuyor, sonra nefesini tutuyor ama birkaç saniyeden fazla dayanamıyor. Soluğu kesik kesik çığlıklarla, havai fişek gibi patlamalarla kahkaya dönüşerek ciğerlerinden fışkırıyor. Gülme nöbeti geçince bunu Miles'ın uydurduğunu söyleyerek kitabı onun elinden çekip alıyor. Miles, ben hiç öyle bir şey yapmam diyor. Bu tür oyunlar onları ciddiye almadıkça komik olmaz. İşte tam orada 1977. sayfanın göbeğinde duruyor. Clatous Elwes Boots Puffenberger 1 Temmuz 1915'te Maryland, Williamsport'ta doğdu. Sağ eliyle atış yapan 1.70 boyundaki bu sporcu 2 yıl Tigers 1937 ve 1938, 1 yılda Dodgers 1939 takımlarında oynadı. Meslek hayatını 16 galibiyet, 12 yenilgiyle tamamladı. Miles tuhaf isim avını Graham May Douglas, Kay Slapniska, Nodless Han, Vicky McAvey, Windy McCall ve Billy McCool'la sürdürüyor. Pili son ismi duyunca zevkleniyor. Bu ada vuruluyor. Sabahın geri kalan saatlerinde Miles onun gözünde Miles olmaktan çıkıyor, Billy McCool oluyor. Onun tatlı ve sevgili Billy McCool'u takımın ası, deliğin ası, kalbinin ası oluyor. Miles ayın 11'inde gazetelerde Herb Score'un öldüğünü okuyor. O oynarken Miles daha çok ufak olduğu için top atışını hiç seyretmedi ama babasından dinlediği 7 Mayıs 1957 gecesi Yankilerin iç alan oyuncusu Jill McDougald'ın vurduğu topun Score'un suratına çarparak beyzbol tarihinin en parlak oyuncularından birinin meslek hayatının bitirişiyle ilgili hikayeyi anımsıyor. O tarihte 10 yaşında olan babasının anlattığına göre Score dünyanın görüp göreceği en iyi sol elle top atan sporcusuydu. Aynı dönemde atıcı olan ama ancak birkaç yıl sonra forma giren Koufax'tan bile iyiydi. Kaza Score'un 24. doğum gününden tam bir ay önce oldu. Cleveland Indians takımdaki 3. sezonuydu. 1955'te 16-10 2.85 koşu ortalaması yapıp 245 oyuncuyu oyun dışı bırakarak yılın oyuncusu seçilmiş. Ertesi yıl 20-9 2.53 koşu ortalaması yapıp 263 oyuncuyu oyun dışı bırakarak daha da çarpıcı bir performans göstermişti. Sonra belediye stadyumundaki o soğuk ilkbahar gecesi McDougald da top attı. McDougald'ın vurduğu top skoru babasının deyimiyle silahla vurulmuş gibi yere yıktı. Sahaya yığılmış yatan gövdesi hareket etmiyor. Burnundan, ağzından, sağ gözünden kan fışkırıyordu. Burnu kırılmıştı ama asıl önemlisi gözünün durumuydu. Öylesine kanıyordu ki çoğu kişi gözünün çıkmasından ya da ömrünün sonuna kadar kör kalmasından korkmuştu. Son derece üzgün olan McDougald maçtan sonra soyunma odasına eğer Score kör olursa beyzbolu bırakacağına yemin etmişti. Score 3 hafta hastanede yattı. Gözlerinin bulanması ve derinlik boyutunu algılayamaması yüzünden o sezonun geri kalan bölümünü kaçırdı ama gözü sonunda iyileşti. Ancak ertesi yıl yeniden sahalara dönmek istediği zaman artık o eski usta top atışı olmadığı anlaşıldı. Topu yıldırım hızıyla atışına eser kalmamıştı. Savruklaşmıştı. Hiç kimseyi oyun dışına atamıyordu. 5 yıl çabaladı. 57 atışta sadece 17 galibiyet alabildi. Sonra tasını tarağını toplayıp memleketine döndü. Miles New York Times'ta onun hakkında yazılanları okuyup da skorun baştan beri lanetlenmiş olduğunu, 1957'deki kazanın ömür boyu başına gelen pek çok talihsizden sadece biri sayılabileceğini öğrenince şaşırdı. Yazı yazan Richard Goldstein şöyle demişti. Skor 3 yaşındayken bir ekmek kamyonu ona çarptı ve bacaklarını ciddi biçimde yaraladı. Ateşli romatizma nedeniyle bir yıl okula gidemedi. Yerleri ıslak soyunma odasında kayıp ayak bileğini kırdı. İkinci kümede oynadığı sırada ıslak sahada kayınca omuz kemiği çıktı. Ayrıca 1958'de yeniden sahalara döndüğünde sol kolunu sakatladı. 1998'de bir otomobil kazasında ağır yaralandı. 2002'de geçirdiği kalp krizinden sonra bir türlü düzelemedi. İnsanın yaşamı boyunca bu kadar çok talihsizlikle karşılaşması olanaksız gibi görünüyor. Miles babasını arayıp Herbert Jude Skor hakkında onunla konuşmak ve eskiden olduğu gibi kaderin ağır darbeleri, yaşamın tuhaflığı, şu şöyle olsa ne olurdu, böyle olsa nasıl olurdu gibi konularda sohbet etmek istediğini duydu ilk kez. Ama şimdi sırası değildi. Eğer onu aramanın tam sırası olsa bile bu şehirler arası telefon konuşmasıyla olmamalıydı. O yüzden Miles bu isteğini bastırıyor ve o akşam yeniden Pilar'la beraber oluncaya kadar beyzbolcunun hikayesi de oyalanıyor. Skor'la ilgili yazıyı Pilar'a okurken kızın yüzünü kaplayan hüzünden, gözlerinden fışkıran acının derinliğinden, ağlamaklı bir halde kıvrılmış dudaklarından çöken omuzlarından ürküyor. Emin değil ama Pilar'ın kendi annesiyle babasını, onların ani ve feci ölümlerini, onu çocukluğunda ailesine en çok ihtiyaç duyduğu çağda onlardan koparan o kötü talihi düşünüp düşünmediğini merak ediyor ve bu konuyu aştığına pişman oluyor. Kıza bu acıyı yaşattığı için utanç duyuyor. Onu neşelendirmek için gazeteyi bir yana atıp başka bir hikayeyi, babasının anlattığı pek çok hikaye içinden birini anlatmaya başlıyor. Bu hikayenin özelliği var. Yıllarca evde anlatılıp durmuştu. Maalesef şimdi de öykünün kızın gözlerindeki yüzünü silmesini umuyor. Talihli Lurkey diyor. Onu hiç duydun mu? Kız adın kulağa gelişindeki tuhaflık, talihli sözcüğünün İngilizcesi lucky olduğu için kakofoni yapıyor. Yüzünden belli belirsiz gülümseyerek duymadığını söylüyor. O da mı beyzbolcu? Miles evet ama çok sivrilmemiş biri diyor. Kırkların sonuyla ellerin başında Jitters ve Phillies'te oynayan bir liberoydu. Meslek hayatında 240'lık vuruş yapmıştı. Talihli lakabıyla tanınan bu Jack Lecor'un tek ilginç özelliği her talih kötü talih değildir yaşam felsefesinin canlı örneği olmasıydı. Sakın bunu unutma. Lurkey 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yaparken sadece D-Day Normandiya çıkarmasının yapıldığı 6 Haziran 1944 günü çıkarmasından ve Bulgu Muharebesi'nden 16 Aralık 1944'ten 1945 Ocak sonuna kadar süren Almanların karşı taarruzu. Almanlar bu saldırıda yenildi. Kurtulmakla kalmadı. Bir öğleden sonra iki yanında ikişerden dört askerle yürürken bir bomba patladı. Askerlerin dördü de oracıkta öldü ama Lorkey'e bir çizik bile olmadı. Miles bir de şunu dinle diyor. Savaş sona eriyor. Talihli kendisini Kaliforniya'ya evine götürecek uçağa binmek üzere. Son anda bir binbaşı ya da yarbay çıka geliyor ve üst rütbeli olduğu için onun yerini kendisi alıyor. Talihli uçağa binemiyor, uçak havalanıyor, düşüyor ve içindekilerin hepsi ölüyor. Pilar bu gerçek bir hikaye mi diye soruyor. %100 gerçek. Bana inanmıyorsan adamın yaşam öyküsünü oku. Sen de en olmayacak şeyleri biliyorsun Miles. Bekle, daha bitmedi. Yıl 1946, talihli batı kıyısında. Amerika'nın Washington, Kaliforniya, Oregon, Nevada, Arizona eyaletlerini kapsayan batı bölgesi. Küçük takımlarda beyzbol oynuyor. Takım maç için otobüsle yola çıkıyor. Bir yerde yemek molası veriyorlar. O sırada menajeri telefonla arayıp talihlinin bir üstlüğe alındığını ve hemen takıma gitmesi gerektiğini haber veriyor. Bunun üzerine talihli eski takımıyla yola devam etmek yerine eşyasını toplayıp otostop yaparak geri dönüyor. Otobüs yola devam ediyor. Uzun bir yolculuk. Saatlerce direksiyon sallamak gerekiyor. Gecenin bir yarısı yağmur başlıyor. Dağ başında bir yerlerde zifiri karanlık, bir de üstüne yağmur. Şoför direksiyon kontrolünü kaybediyor. Otobüs bir uçuruma yuvarlanıyor. 9 oyuncu ölüyor. Korkunç bir şey. Ama bizim adam yine yırtıyor. Şu işe bak Pili. Azrail 3 kez onu almaya geliyor ama o üçünde de yakayı sıyırmayı başarıyor. Pilar talihli Lurky diye fısıldıyor. Hala yaşıyor mu? Sanırım. Herhalde 80'ini geçmiştir ama hala bizimle birlikte olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün sonra Pilar sat puanlarını öğreniyor. Haberler iyi. Miles'in beklediği kadar hatta daha bile iyi. Miles lisede hiç A'dan aşağı düşmeyen notları ve bu sınav sonuçlarıyla kızın ülkenin neresinde olursa olsun başvurduğu her üniversiteye kabul edileceğine güveniyor. Restoranlara gitmemeye yemin etmiş olmasına rağmen ertesi akşam kızın başarısını kutlamak için onu lokantaya götürüyor ve yemek boyunca başkalarının önünde ona dokunmamak için kendini zor tutuyor. Onunla övündüğünü, vücudun her bir santimini öpmek, onu yiyip yutmak istediğini söylüyor. Kızın önündeki olası seçenekleri konuşuyorlar. Miles, Pilar'ı Florida'dan ayrılıp kuzeydeki Avilauga, ABD'nin kuzey eyaletlerindeki en önemli 8 özel üniversiteyi içeren terim. Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton ve Yale Üniversitesi. Üniversitelerinden birine gitmek konusunu düşünmesi için zorluyor ama Pilar böyle bir adım atmaya çekiniyor. Ablalarına o kadar uzakta olmayı hiç düşünmüyor. Miles, ne olacağını şimdiden kestiremezsin diyor. Bugünden yarına çok şey değişebilir. Hem bir kere denemekten ne çıkar? O üniversitelere girip giremeyeceğini görmek için denemelisin. Kız tamam ama kayıt harçları pahalı. Boş yere para savurmanın anlamı yok diyor. Miles, sen parayı düşünme diye karşılık veriyor. Parayı kendisi verecek. Kızın hiçbir şey için kaygılanmasına gerek yok. Ertesi haftanın sonunda kız boğazına kadar kayıt formlarına batmış durumda. Sadece Florida'daki üniversitelerin değil, Barnard, Vassar, Duke, Princeton ve Brown üniversitelerinin formları da elinde. Bunları tek tek dolduruyor, istenilen kompozisyonları yazıyor. Miles bunları okuyor ama hiçbir şeyi değiştirmiyor, düzeltmiyor. Çünkü değiştirilmesi ya da düzeltmesi gereken bir şey yok. Sonra üniversite çılgınlığı başlamadan önceki eski bildik yaşamlarına geri dönüyorlar. O ayın sonlarına doğru Miles New York'taki eski bir arkadaşından, lisedeyken beraber gezip dolaştığı çılgın çocuklar çetesindeki birinden mektup alıyor. Bank Nathan geçmişteki tanıdıkları içinde hala mektuplaştığı tek kişi. Yıllar içinde değiştirildiği sayısız adresin hepsini bilen tek kişi. Miles başlangıçta Bank'a böyle bir ayrıcalık tanımak isteyişine şaştı ama evden ayrıştıktan 6 ya da 8 ay sonra kendini geçmişinden tamamen koparamadığını, eski yaşamıyla arasında en azından tek bir bağ olmasına ihtiyaç duyduğunu anladı. Bank'la çok yakın bir arkadaşlığı olduğu söylenemez. Aslında bir bakıma Bank'ı sıkıcı, hatta zaman zaman çekilmez bulur. Ne var ki Bank ona saygı duyar. Her ne hikmetse Bank'ın gözüne yücelmiş bir konumdadır. Bu da Bank'ı güvenilir bir kişi yapar. New York cephesindeki herhangi bir değişiklikten sonra aracılığıyla haber alabileceğine inanır. İşin aslı bu. Büyük annesinin ölümünü, babasının bacağının kırıldığını, villanın göz ameliyatı geçirdiğini ona haber veren Bank oldu. Şimdi babası 62 yaşında, villa da 60 oldu. İkisi de sonsuza dek yaşayamayacaklar. Bank'ın kulağı deliktir. İkisinden birine bir şey olacak olursa Bank bir dakika içinde telefona sarılacaktır. Bank artık Brooklyn'in Sunset Park denilen bir semtinde oturduğunu yazıyor. Ağustos ortalarında bir grupla birlikte Greenwood mezarlığının karşısındaki sokakta terk edilmiş ufak bir evi işgal etmişler. O zamandan beri de orayı mesken tutmuşlar. Nedendir bilinmez, elektrik ve kalorifer henüz kesilmemiş. Tabii bu durum her an değiştirebilirmiş ama şimdilik sistemde bir aksaklık var gibi görünüyormuş ve elektrik idaresi de gaz şirketi hizmeti kesmeye gelmemiş. Ama tetikte yaşıyorlarmış. Her sabah evi derhal boşaltmak zorunluluğuyla karşılaşmaktan korkarak uyanıyorlarmış. Ne var ki şehrin ekonomik bunalımın baskısı altında ezilmesi yüzünden resmi dairelerde pek çok kişi işten çıkarıldığı için Sunset Park'taki ufak çete belediye radarının altından uçuyor gibiymiş. Onları kapı dışarı etmek için ne bir polis gelmiş ne de icra memuru. Bank Miles'ın bir değişiklik isteyip istemediğini bilmiyormuş ama gruptakilerden biri geçenlerde şehirden ayrıldığı için Miles isterse evde boş bir oda varmış. Bank odada daha önce kalan kişinin adının Miley olduğunu, Miley'ın yerine Miles'ı koymanın da alfabetik açıdan tutarlı göründüğünü yazıyor. Alfabetik açıdan tutarlı. Alın işte. Bank'ın hiçbir zaman keskin olmayan zekasının bir örneği daha. Ama davet samimi görünüyor ve Bank orada yaşayanları, bir erkek, iki kadın, bir yazar, bir ressam, bir doktora öğrencisi, hepsi de 20'li yaşlarının sonlarında, hepsi de meteliksiz ve hayata tutunmaya çalışan, Hepsi yetenekli ve zeki kişiler. Tarifine başlayınca Sunset Park'a taşınmayı olabildiğince çeki göstermeye çalıştığı anlaşılıyor. Bank Miles'ın babasının iyi olduğunu, villanın o ders yılını konuk profesör olarak Exeter Üniversitesi'nde geçirmek üzere Eylül'de İngiltere'ye gittiğini bildirerek mektubunu bitiriyor. Altına eklediği kısa notta da bu konuyu bir düşün hele diye yazıyor. New York'a dönmek istiyor mu? Sonunda dik başlı oğlun emekleyerek evine dönüp yaşamını yeniden düzene koymasının zamanı geldi mi? 6 ay önce olsa hiç tereddüt etmezdi. Bir ay önce bile bu öneri aklını çelebilirdi ama artık söz konusu olamazdı. Pilar yüreğini teslim almıştı. Buralarda onsuz gitmek düşüncesine bile dayanamıyor. Bang'ın mektubunu katlayıp yeniden zarfına koyarken soruna böylesine kesin bir açıklık getirdiği için içinden arkadaşına teşekkür ediyor. Artık Pilar dışında hiçbir şeyin önemi yok ve zamanı geldiğinde, yani biraz daha zaman geçip kızın doğum günü geldiğinde ona evlenme teklif edecek. Kızın bu teklif kabul edip etmeyeceği hiç belli değil ama Miles teklif etmeye kararlı. Bang'ın mektubuna cevabı da işte bu. Pilar. Asıl sorun Pilar'ın sadece Pilar olmaması. O Sanchez ailesinin bir üyesi ve şu anda Angela ile arası biraz şeker renk olsa da Maria ile Teresa ona her zamanki kadar yakınlar. Kızların dördü de hala ana babalarının yasını tutuyor ve Pilar'ın Miles'a bağlı nedenli güçlü olursa olsun yine de ailesi her şeyden önce geliyor. Haziran'dan bu yana Miles'a yaşadıktan sonra bir zamanlar yuvadan uçmaya ne kadar kararlı olduğunu unuttu. Eski günleri özler oldu. Haftada en az 2 kez ablalarını görmek için eve uğramadan yapamıyor. Miles kendi bu olayın dışını tutuyor ve kıza olabildiğince seyrek eşlik ediyor. Maria ile Teresa kibar ve zararsız iki çal çene, onlara bir itirazı yok ama bir saat sonra çok sıkıcı oluyorlar. Hiç sıkıcı olmayan Angela ise başka bir yönden Miles'ın tepesini attırıyor. Kızın gözünü dikip kendisini süzmesinden, öfkeyle baştan çıkarıcılığın o tuhaf bileşimini içeren bakışlarını kendisine dikmesinden hoşlanmıyor. Kızın bakışlarında sanki küçük kardeşin Miles'ı kapmış olmasına inanamıyormuş gibi bir ifade var. Hoş, kendisinin adama ilgi duyduğu falan yok. Şuna bir çöp temizleme işçisine kim ilgi duyar ki? Ama bu bir ilke sorunu. Çünkü mantık adamın kendisini, yani güzel kadını, hayattaki tek işi güzel bir kadın olmak ve erkekleri kendine aşık etmek olan kadını beğenmiş olmasını gerektiriyor. Bu durum Miles'ın sinirine dokunması için başlı başına yeterli bir neden. Üstüne üstlük genç adam geçen yaz ona verdiği rüşvetleri, bir hafta boyunca her gün taşıdığı sayısız çalıntı armağanı bir türlü unutamıyor. Bütün bunlar olumlu bir amaç için yapılmış olsa da kızın açgözlülüğü, o çirkin aptalca şeylere tamah etmesi sinirlerini bozuyor. Pilar'ın ayın 27'sinde Şükran günü yemeği için Sanchez'lere gitmeye, onu razı etmesini kabulleniyor. Hiç istemediği halde bunu sineye çekiyor. Çünkü kızı mutlu etmeye çalışıyor. Üstelik evde kalırsa kız gelene kadar somurtup oturmaktan başka bir şey yapamayacağını biliyor. İlk bir saat her şey yolunda gidiyor. Hatta Miles iyi vakit geçirdiğinde şaşırıyor bile. 4 kız mutfakta yemek hazırlarken Maria'nın araba tamircisi olan 23 yaşındaki sevgisi Eddie ile Miles küçük Carlos'a göz kulak olmak için arka bahçeye çıkıyorlar. Eden'in bir beyzbol tutkunu olduğu anlaşılıyor. Bu konuda eline ne geçerse okuyup öğrenmiş. Kısa bir süre önce ölen Herb Score'dan söz açılınca geçmiş yıllardaki çeşitli top atıcıların trajik yazgılarını konuşmaya dalıyorlar. Kendisinden sonra aynı skora kimsenin ulaşamadığı, tam 30 oyun kazanmış son oyuncu olan 1965'ten 1969'a kadar Amerika'nın en iyi top atıcısı unvanını taşıyan ama kumar tutkusu ve gangsterlerle sıkı fıkı arkadaşlığı yüzünden kariyeri mahvolan Detroit Tigers'lı Danny McLean'le başlıyor sohbet. McLean 28'indeyken sahalardan çekildikten sonra uyuşturucu ticareti yapmak, zimmetine para geçirmek, şantajla haraç almak suçlarından hapse girdi. 170 kilo olup davul gibi şişti. 1990'larda da çalıştığı şirketin emeklilik fonlarından 2,5 milyon dolar çaldığı için 6 yıl daha hapis yattı. Etik kendi kendine yaptı diyor. O yüzden ona hiç acımıyorum. Ama bir de Blas gibi birini düşün. Onun başına ne geldi? Eddie 60'ların ortalarına 70 yılların ortalarına kadar Pittsburgh Pirates'te oynayan, hep çift haneli skor yapan, 1971 Dünya Kupası'nın yıldızı, 1972'de 19-8, 2.49 koşu ortalamasıyla en başarılı sezonunu geçiren top aşısı Steve Blass'dan söz ediyor. 1972 sezonun son günlerinde Yarının Yıldızları takımındaki arkadaşı Roberto Clemente, depremzedelere acil yardım paketleri dağıtmak üzere Nikaragua'ya giderken uçağı düşmüş ve Clemente ölmüştü. Ertesi sezon Blass doğru dürüst atış yapamaz oldu. O eski kusursuz kontrolünü yitirdi. Topa vurmaya kim gelse arka arkaya ıskalıyordu. 88 atışta 84 vuruş ve Blass'ın skoru 9.85 koşu ortalamasıyla 3 türe 9'a düştü. Ertesi yıl bir kez daha denedi ama bir maç sonra 5 atış 7 ıska beyzbolu bıraktı. Blass'ın bu ani başarısızlığın nedeni Clemente'nin ölümü müydü? Kimse kesin bir şey bilmiyor ama Eddie'ye göre beyzbol çevrelerindeki çoğu kişi Blass'ın hayatta kaldığı için suçluluk duyduğuna, Clemente'yi çok sevdiği için arkadaşının ölümünden sonra spora devam edemediğine inanıyor. Miles Blass hiç değilse 7 ya da 8 yıl başarı oldu diyor. Bir de zavallı Mark Freddy'yi düşün. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 45.